yeni nesilleri inşa eden fikir adamlarımız. Kendi dillerinden hayatları. Profesör Doktor Sabahattin Zaim. 1926-2007.
Profesör Doktor Sabahattin Zaim'le Balkanlarda Büyük Hazineler Yatıyor. Muhterem Hocam, Altınoluk'un mutat sohbetleri oluyor. Bugüne kadar genellikle dini eğitim görmüş hoca efendilerle yaptık. Bunların yetişme dönemlerini hocalarını anlattırmak suretiyle yeni yetişen gençlerimize örnek teşkil etsin istedik. Çok da ilgi gördü. Siz bizim camiamızda akademik çizgiden gelmiş öncü insanlardansınız. Türkiye'deki sistemin kültür politikası içinde farklı bir gelişme gösterdiniz. Hayatınızı doğumunuzdan, yetişme döneminizden itibaren belirli nirengi noktalarıyla anlatırsanız, yeni yetişen gençlerimize de mevcut kültür yapısına rağmen bir gelişme gösterebileceklerini ortaya koymuş oluruz diye düşünüyorum.
Efendim, bendeniz şu anda Makedonya topraklarında bulunan İştip kasabasında dünyaya gelmişim. Annem İştip'in batısında yer alan Köprülü kasabasında. Dedem Keresteci Hacı Mustafa Efendi diye bilinen bir zat. O zaman İştip kasabasında emlak ticareti, arazi hala Türklerin elinde. Yıl 1934. Oldukça mümbit arazileri vardı İştip'in. Ailem bütün itibarıyla dindar bir aile. Daha çok ilmiye sınıfında kalmışlar. O bakımdan onlara efendi derlerdi. Annemin babasına sakallı Ali Efendi derlerdi. Dayım İbrahim Efendi ise şimdiki Fatih Koleji'ni yaptıran vakfın 5 kurucusundan birisiydi. Bu ailenin Balkanlara gelişi Osmanlı toplumunun tipik bir kesitini gösterir. Ailemin baba tarafı 17. asırda atlara binmişler ve Balkanlara gitmişler. Orada onlara ziyamet verilmiş. Köprülü'deki ana tarafımın ataları da yine 17. asırda Kafkasya'dan Ahıska tarafından kalkmışlar ve Balkanlara gelip Köprülü'ye yerleşmişler. Ayhan Ahmet Ağa, onların torunu olan Sakallı Ali Efendi bizden önce gelmiş, Çarşamba'ya yerleşmiş. Çarşamba'daki Rumlar dükkanlarını boşaltırken Rumeli'den gelen Türkler o dükkanları açıp bakkaliye yapmışlar. Bu zat idarenin en sert olduğu dönemlerde kalpağını çıkartmadı. Karakolun karşısında oturdu. Kimse de ses çıkarmazdı. Celadetli bir zattı. Sinirlendiği zaman kalpağı oynardı başından. Ve ben mülkiyeye girdiğim zaman çok memnun kalmıştı. Tabii annemin tarafı bey sülalesiydi.
Hocam, beylik biraz askerlik mi ifade ediyor?
Beylik, aileden tevarüs edilen bir haslet. Efendilik, ilmiyeden. İkisi bir arada olursa beyefendi oluyor artık. Tabii şimdi herkes beyefendi, ayrı mevzu. Buraya gelince tabii o güç kuvvet ellerinden gitmiş. Mesela Balkan harplerinde çok kayıp vermişler. Kesilmişler, öldürülmüşler. Ben buraya geldiğimde servet falan var ama yeni bir muhitte henüz daha köklenmemişler. Sosyal statü yok. Onun için ben mülkiyeyi okuyup kaymakam olacağım deyince çok hoşuna gitmişti dayımın. Baba tarafımda da ana tarafımda da sigara içen yoktu. Ve ana tarafımda da baba tarafımda da nakşibendilik var. Anne tarafından olan dedem Ali Efendi Nakşi Şeyhi Hacı Hasip Efendi'nin halifesiydi. Böyle bir muhitte yetiştik.
Hocam, böyle güzel insanlar etkiliyor değil mi? Simaları, sözleri unutulmuyor.
Efendim, ben zaten şuna kaniyim. Bu bozulan dünyada hala yolunu şaşırmamış insanlar varsa bunun sebebi hikmetini kendilerinde aramasınlar. Bir takım büyüklerin dualarına borçludurlar bunu. Başka türlü olması kabil değildir. Babam da aynı yere mensuptu, dayım da.
Hocam, Balkanlardan hatırladıklarınız var mı?
Balkanlarda İçtip'te Melami Tekke vardı. Yani biz oradan dönerken 1934'lü yıllarda hala oradaki tekkeler kadim şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Türkler kasabada hakim durumdaydılar. Camiler açıktı. Yani dini faaliyetler kesilmemişti. Babam rahmetli 1934'te buraya hicret etmesi söz konusu olunca baş müftüye soruyor. Diyor ki, Türkiye'ye gitmek istiyoruz. Acaba gidelim mi? Türkiye'de dini hürriyetlerin pek olmadığı söyleniyor. Böyle bir durumda gitmemizin faydası olur mu? Baş müftünün cevabı şöyledir. Orası Türkiye'dir. Yönetimler değişir, bugün böyledir, yarın başka türlü olur. Ama burada kalırsanız, yarın çocuklarınızı alacak kız bulamayabilirsiniz. Burası artık İslam'ın elinden çıkmıştır. Onun için gitmenizde fayda vardır. Ve işte böyle, ana kütleler Türkiye'ye göç ettiler. Neyi altına çevirebildilerse onları getirdiler. Kalan mallar, gayrimenkuller hepsi orada kaldı. Büyük vakıflarda öylece kaldı. Sonradan Müslüman çingeneler o vakıfları yönetiyorlarmış. Tito geldiği zaman hepsini aldı. Böylece o 3 asırlık irtibat tasfiye edilmiş oldu. Acı bir sondur tabii. Bahsettiğim nakşibendilik bağları falan hep orada olan şeyler. Burada başlamış şeyler değil. Rumeli'de tekkeler İslami tebliğde çok önemli roller oynamıştır. Malum haliniz önce iki uç gidermiş. Biri manevi öncüler, diğeri maddi öncüler. Manevi öncülere derviş denirmiş. Maddi öncülere de akıncı denirmiş. Bu ikisi gider, ortamı hazırlarmış. Bir manevi sahada sevgi bağları uyandırır, öbürü de maddi sahada devletin ihtişamını belirtir, korku salarak ortamı sağlarlarmış. Sonra ordu gelir, bu hazır zemin üzerinde çok zorlanmadan sistemini kurarmış. Onun için Rumeli'nde bu tasavvuf ocakları o zamanlar hala tütüyordu. Oradaki meşayı ve diğer elemanlar kayboluncaya kadar bu hareket devam etmiştir. Hala devam etmektedir. Bosna'da çarpışan, manastırda, diğer yerlerdeki İslami hareketlerin temelinde hep bu zevatı görürsünüz. Yani yanan ışıklar, mumlar hep oralardandır. Aynı şey Türkistan'da da öyledir. Özbekistan'da İslamiyet'i tutan Nakşibendi tarikatıdır. Nakşibendi Hazretleri'nin yaktığı ışık orada komünizme rağmen İslamiyet'i ayakta tutmuştur. Ama iptidai, ama klasik, ama halk seviyesinde, ne olursa olsun tasavvuf içerisinde İslamiyet bekasını muhafaza etmiştir. Ne kitap var, ne tahsil var ama o tekkeler ve dervişler, o şifahi bağlantılar İslam'ın ruhunu devam ettirmiştir. İşte Rumeli'de de aynı şeyleri görüyoruz. Zaten o Mavera-ü-Nehir'den başlayan dalga oralara aynen gelmiştir. Kültürüyle, kelimeleriyle, adetleriyle, davranışlarıyla hep gitmiştir. Kelimelerde dahi güzel Türkçe kelimeler olduğunu ben sonradan fark ediyorum. Mesela orada eski hanımlar konuşurken Rumeli şivesiyle Ayşe Hanım sahi sen misin derler. Yani sahi sen misin demek istiyor. Bizde kullanılmaz ama orada kullanılırdı. Yörük köyleri vardı. Buradan götürülen koloniler bunlar. Yörük köyleri hala dururdu. Yine göçebe halinde dağlarda yaşarlardı. Ofça Bol, Komanova gibi Kuman Türklerinin geldiği yerin adı Kumanova olmuş yani. Ciddi sosyolojik araştırmalar yapılsa böyle tarihi izleri görürsünüz. Büyük hazineler yatmaktadır orada. Bu tasavvufi bağlar orada Türkiye'de olduğu gibi kanuni bir sekteye uğramadığı için bir de azınlık şuuru içindeki kenetlenmeyle maşeri vicdandaki yapısını devam ettirdi. Tabii o insanların imkanları, kapasitesi ve müktesebatı nispetinde. İşte buraya gelince ailemizde böyle bir intisap hareketi başlamış. Bizim evimizde hep kültürel, içtimai tartışmalar olur. Akrabayı, taallukat toplandığı zaman memleket meseleleri, din meseleleri konuşulurdu. Babamın intibalarını hatırlarım. Seçim olmuştu. Tabii onlar orada çok partili seçimi yaşamışlar. Burada tek parti mevcut. Karagümrük'te seçim sandığında eline bir kağıt tutturmuşlar, al bunu at demişler. O zaman kağıt sandığa atılacaksa bana ne lüzum var, siz kendiniz atsaydınız demiş. Türkiye'deki seçim böyle yapılıyor diye ilk reaksiyonu bu olmuş. Yugoslavya'da 5 yaşında okula başlamışım. Buraya geldiğimde 3. sınıftaydım. Burada tekrar 3. sınıfa başlattılar. Tabii bu erken başlamanın faydasını gördüm. Çünkü mülkiyeyi bitirdiğimde 21 yaşındaydım. İstanbul Fethiye'deki 16. ilkokula gittim.
O zaman okullar rakamla mı ifade ediliyordu hocam?
Evet, rakamla. Çarşamba'da Kız Lisesi'nin karşısındaki okulun adı 15. ilkokuldu. Belki tarihle irtibat kesildiği için işi rakamlara dökmüşlerdi.
Propaganda için de düşünmüşlerdir. Şimdiye kadar şu kadar okul açtık gibi.
Öyle de olabilirdi. Tarihi şahsiyetleri unutturmak için de olabilirdi belki. Güzel hocalarımız vardı. Tarih hocamız bizi oldukça kuvvetli yetiştirmişti. Ta bebekten gelirdi. Biz şimdiki Karagümrük tarafında bir okulda ortaokulu bitirdik. Ortaokul 3'teyken merkezden imtihan sistemi başlamıştı. Ondan sonra Vefa Lisesi'ne geçtik. Biz 9. sınıftayken sene ortalarında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir tamim geldi. Lisede bir klasik şube kurulacak diye. Hasan Ali Marif Vekili. Türkçenin en süratli değiştiği zamanlar. Ben de o zaman Osmanlıca'dan Türkçe'ye lügatler vardı. Kaymakama ilçe bay, valiye il bay, mebusa saylav denirdi. Türkiye'de bu yıllar deislamizasyon periyodunun, yani İslamsızlaştırma döneminin devam ettiği yıllar. İslam'dan uzaklaşma hareketleri neticesinde Arapça, Farsça yasaklanmış, okulda bunların yerine Latince'yi ikame etmek istiyorlar. Bir ön adım atılıyor ve 3 lisede Latince tedrisatına başlanmak isteniyor. Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi ve Ankara'da Atatürk Lisesi. Sınıflardan bazı öğrencileri topladılar ve 30 kişilik bir klasik şubeye naklettiler. Büyük ümit verdiler. Dediler ki, buraya gelen bütün hocalar üniversiteden gelecek. Mezunların hepsini Ankara'ya göndereceğiz. Kültür dersleri ağırlıklı olacak. Her gün Latince var. Her yabancı dil grubuna da üniversiteden rektörler gelecek. Hakikaten böyle büyük bir ümitle biz klasik şubelere başladık. Bendeniz ilk mezunuyum. Benden sonraki senede son mezununu verdi ve kapandı. Hakikaten hocalarımız hep üniversiteden gelirdi. Sabri Esat Siyavuşgil edebiyat hocasıydı. Bizim Vefa Lisesi'nden iki hoca gelirdi. Birisi Osman Hatip diye bilinen fizik hocasıydı. Diğeri de tarih hocası Reşit Ekrem Koçu. Nurettin Topçu felsefe hocamız olarak gelirdi. Sonra bu 30 kişiden bir kaçma başladı. 13 kişiye düştük ve o 13 kişi de üniversitelere birinci olarak girdiler. O vakit bir kısım üniversitelere imtihanlı, bir kısmına imtihansız girilirdi. Bendeniz o şubeden mezun oldum. Mülkiye ve tıbbiyeye girmek istiyordum. Hilmi Bey diye bir biyoloji hocamız vardı. Hayatımda tanıdığım en güzel hocalardan biriydi. Derse muntazam gelir ve vaktinde bitirirdi. Her derste hem ders anlatır, hem özetler, hem de 10 dakika müzakere yapardı. Her talebeyi kaldırır, bilemezse hiç bağırmaz ama zayıf verir. Ertesi gün yine kaldırır. Peki veriyorum derdi. Sınıfta kimse kalmaz, herkes de çalışırdı. Orada gördüm ki hocanın görevi talebeyi sınıfta bırakmak değil, sevdirmek, yetiştirmek. hepimiz çalışırdık ve hepimiz geçerdik. Ona sordum. Hocam ben üniversiteye gideceğim. Hangisini tavsiye edersiniz? Verdiği cevabı hatırlıyorum. Şöyle demiştim. Evladım, mesleğin iyisi kötüsü olmaz. Toplum için her meslek lazımdır. Mühim olan sevebileceğin mesleği seçmendir. Seversen çalışırsın. Çalışırsan başarılı olursun. Ben de bunun üzerine hem mülkiyeye hem tıbbiyeye müracaat etmiştim. Hangisini kazanırsam diye. Her ikisi de kazanılınca mülkiye nasipmiş, oraya gittim. Biz Vefa Lisesi'ndeyken karşımızda Zeyrek Ortaokulu vardı. Sonra orası Türkiye'deki ilk İmam Hatip Mektebi oldu. Sonra mülkiyenin bitirilişi, İstanbul'da maliyet memurluğu, aldığı 48 lira maaşın 15 lirasını harç olarak yatırıp doktoraya müracaat, Fatih Kaymakam muavinliği, burada ülkenin gerçekleriyle daha yakından tanışma. Bizde birçok yasaklar vardır. Mesela benim maliyet memurluğumda karşılaştığım şu yasak hala geçerlidir. Devlet devairinde kahve ve çay içmek yasaktır. Cezai muciptir. Sonra hocanın tüberküloz olan Eyüp Kaymakamının yerine Eyüp Kaymakam Vekilliği var. Orada ilk rüşvet teklifi karşısındaki öfkesini unutamıyor. Bu dönemin en güzel hatıraları. Eyüp Camii baş imamını misafir etmesi ve onunla yapılan muhabbetler, Eyüp Camii'ne ilk defa hoparlör takılışı, kaymakamlık kursu ve ilk tayin yeri, Kahta, Malatya'ya bağlı, 1400 nüfuslu, havası suyu güzel bir kaza. Kahta'nın o zamanlar 72 köyü var. Zaim Hoca'nın Ankara'nın doğusuna ilk gidişi, yaş 22. 72 köyü teker teker gezdim diyor hoca. 3 aşiret vardı. Risvan, Mırdızi ve İzoğlu aşiretleri. Halk Kürtçe konuşurdu. İzoğlu aşireti takriben 17-18 asırlara doğru Kırım'dan getirilip buraya iskan edilmiş. Hamit İzoğlu aşiretin reisi. Elmacık kemikleri çıkıp bir tip 18-20 köyleri var. Fevkalade mükrim bir insan. Kazanın en mükrim ağası. Sadece kaymakam değil, kim gelse karşılar, kuzular keser ve misafir yemek yerken ayakta durur, yanına oturmaz. Beni çok sever, benimle birlikte otururdu. Yemekleri, çocukları kapıya kadar getirir, o alır ikram ederdi. Kırım'dan gelmişler ama mahalli şartlar itibarıyla Kürt denirdi. O yıllarda Fransızlar güneyden gramer kitapları basarak Türkiye'ye göndermeye başlamışlardı. Kürtçe edebiyat ve tedrisat dışarıdan desteklenmiştir. Sincik nahiyesine okul yaptıracaktık. Teftiş için çıktım, geziyorum. Bazı köy isimleri gördüm. Şahin Kent, Yahşi Kent, Beğen Kent gibi. Muhtarlara bu isimleri ne zaman koyduklarını sordum. Dedemizin dedesi zamanından kalma dediler. Halka bakıyorsunuz, Kürtçe konuşuyor. Halka sordum, sizin nesliniz nedir? Nereden bilelim beyim? Siz Kürtsünüz diyorlar, Kürdüz şeklinde cevap veriyorlar. Kaymakamlığımın son zamanlarına doğru halk basit konularda mahkemeye gitmez olmuştu. Kaymakamlığa geliyorlar, anlaştırıp gönderiyorduk. Çok sıkışırsak 3 taş attırıyorduk. 3 taş talakı selaseyle boşanma şeklinde anlaşılıyor. O noktaya gelince elleri titrer, doğruyu söylerlerdi. Müftü ahbabımız. Kapımız her zaman açık. Penceremizde perde yok. Bir gün adamın biri elinde bir teneke yanıma geldi. Bana ver dedi. Nereye geldiğini biliyor musun dedim. Biliyorum, biliyorum kaymakam bey dedi. Sen babamızsın. Param bitti. Gaz alacağım, sana geldim. Bu bana çok tesir etti. Halkın imajı çok önemli. Devlet de halkın kopup kopmama meselesi. Hemen ihtiyacını gördük. Şeker ikram ettim, kuşağını açtı, bir avuçta şeker koydum, sevinerek gitti.
Hiç can korkusu taşıdınız mı hocam?
Hiç korkmadım. Belki biraz mütevekkil olduğum için ama hiç korku hissetmedim. Silahlar ben varırdım ama hiç silah taşımadım. İş o noktaya geldikten sonra zaten her şey bitmiştir. Halkın sevgisine güveniyordum. 1953'te İstanbul'a geldim. Sosyal siyaset alanında doktoraya başladım. 1955'te doktorayı tamamladım. Sonra Amerika'da doçentlik tezinin hazırlığı ve 1957'de de dönüş başladı. Bu yıl doçent olup üniversitede derslere başladım. Dönüşten önce ufak bir anekdot var. Bunu nakletmek istiyorum. Babam çok iyi bir insandı. Ben Amerika'ya giderken herhalde Sabahattin'i bir daha göremem demişti. 1957 sonlarına doğru hummalı bir çalışma içinde tezimi hazırlıyorum. Gelişme yakın bir zamandı. Yatsı namazını kılarken babamın hududu gözümün önüne geliyor vefat etmiş şekilde. Kendi kendime herhalde çok çalışmaktan sinirlerim bozuldu dedim. Bu 3 gece devam etti. Birkaç gün sonra da pederden mektup aldım. Tabii rahattı. Kısa bir süre sonra da Türkiye'ye döndüm. Eve geldiğim zaman biraderler falan karşıladı ama tuhaf bir durum seziliyor. Evde akrabalar falan var. Babam nerede? Dedim. Hastaneye kaldırdık dediler. Ertesi sabahta pederin vefatını bildirdiler. Meğer hadise şöyle olmuş. Bana mektubu gönderdikten sonra postaneden dönerken beyin kanaması geçirmiş. 3 gece komada kalmış. Benim gördüğüm hayal gibi şeyler o komada kaldığı günlermiş. Pederi böylece dönüşte görememiş olduk. Allah rahmet eylesin. Döndükten sonra dayım rahmetliyle birlikte Zeyrek'teki Abdülaziz Efendi'ye gitmeye başladık. Orada Necmettin Bey ve diğer arkadaşlarla tanışmış olduk. Nurettin Topçu falan da Abdülaziz Efendi'ye gelirlermiş o zaman. Hatta ben bir akşam Şadi Pehlivanoğlu'nu da götürmüştüm. İşte Gümüş Motor o görüşmelerde ortaya çıktı. İslami hareketin ilk genç nesliydi orada toplananlar. Mustafa Köseoğulları, Necmettin Beyler, Osman Çataklılar gibi ekipler hep beraber olurdu.
Sonra 1960 ihtilali geliyor. Zaim Hocam'ın ihtilalle ilgili bazı hatıraları da var. Onları da yine kendilerinden dinleyelim.
Şöyle bir hadiseyi anlatmak istiyorum. 1958 yılında Muallimler Cemiyeti'nde konferans veriyorum. Ortak pazar aleyhine ilk konuşmalar. Bir gün bu konferansların birinde bir saat konferansı can kulağıyla dinledim. Çıkınca da benim de evime kadar yürüdü. Birçok soru sordu. Ben de cevapladım. Sonra ihtilal oldu. İhtilalin ikinci günüydü galiba. Böyle yağmurlu bir hava, bizim kapı güm güm çalındı. Rahmetli Erol Güngör, o zaman daha asistandı tabii. Hocam dedi, sizi harbiyeden çağırıyorlar. Daha kimin ihtilal yaptığını falan bilmiyorum. Hemen atladık gittik, bir binbaşının huzuruna çıktık. Dedi ki, sizi İstanbul Hukuk İşleri Müdürü yaptık. Yanlışlık olmasın, ben hukuk fakültesinden değilim dedim. Biliyoruz biliyoruz, sizin hukuk diplomanız da var dedi. Hizmet önemlidir ama ben şu anda üniversitede görevliyim. Oradan önce izin almak lazım dedim. Öyle bir tatlıya bağlayıp ayrıldık. Birkaç gün sonra Turan emeksizlerin cenaze merasimi oldu. Üniversiteden rektör çağrılmış. Bir de ben çağrılıyorum. Benim de o sırada tesadüf ama kardeşimin nikahı olacak İzmir'de. Merasime de gidemedim. O sıralar rastladığım birisi bana, abi dedi, sen Belediye İşleri İktisat Müdürlüğü'ne tayin olundun. Haberim yok falan dedim, o da öyle gitti. Nihayet 17 Temmuz kızım dünyaya gelmiş, ben Zeynep Kamil Hastanesi'ndeyim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden telefon ettiler. Efendim sizi Milli Birlik Komitesi'nden ziyarete gelecekler dedi. Meğer bizim konferansı dinleyen Numan Esin'miş. Hastaneye böyle resmi kıyafetler içinde geldiler. Oradan Boğaz'a bir yere gittik. Bana ihtilalin bütün hazırlanış safhalarını anlattılar. Bize yardımcı olun dediler. Bunlar milliyetçi grup. Mümtaz Turhan Beyler falan hükümet listesi istiyorlar. Gelin bakan olun diyorlar. Dedim, biz bakan olamayız. Üniversiteyi bırakmak istemiyoruz. Ama size yardım ederiz. Sosyal işler diye bir sivil komite kurdular. Bizi de oraya getirdiler. Ve orada bize kendi alanımızda hazırladıkları kanunları gösteriyorlar. Biz de teknik açıdan hazırlayıp veriyorduk. Askeri uçakta Ankara'ya gidip geliyorduk. Yani kurucu meclisten önceki parlamento heyeti bir bakıma. O dönemde öylece geçti.
Zaim Hoca'nın bundan sonraki hatıraları, Türkiye'deki İslami şuurun uyandığı, kendilerinin taazzu hareketi diye niteledikleri İslami kadrolaşmanın başladığı dönemi kapsıyor. Ta bugünlere kadar onları bizzat kendi ifadelerinden dinlemek daha güzel.
Sonra 1963'te Almanya'ya gittim. O sırada Necmettin Bey ile Mehmet Zahit Kotku Efendi Münih'e geldiler. O zaman Gümüş Motor, Hat firmasıyla bir anlaşma yapmıştı. Oraya gidilecek. Münih'te buluşuldu. Beraber Hat firmasına gittik. Rahmetli Hoca Efendi, fabrikanın defterine dünyaları çok güzel, Allah iman selameti nasip etsin diye yazdı. Orada böyle gezerken Hoca Efendi yanımızdan geçen bir Mercedes'e bakıp, İnşallah böyle bir arabacık sen de alırsın dedi. Benim de hiç niyetim yoktu. Fakat hadiseler ne oldu bilmem, bir Mercedes aldık. Hala duruyor. Hoca Efendi söz konusu olunca tabii hayatımda en fazla etkilendiğim insan oydu. Onun üzerimizde büyük bir tesiri vardır. Oğlum Halil doğduğunda ismini gidip ona sormuştum. Sami Efendi Hazretleri de komşumuzdu. Ona da zaman zaman gider elini öperdim. Ömer Bey rahmetliyle hususi bir dostluğumuz vardı. Biraz da o Sami Efendi Hazretlerine gidip beni methederdi. Hayır dualarını çok aldım. Dünya 1. İslam İktisadı toplantısına gitmiştim. Orada kongrenin başkan vekili olmuştum. Cidde'de Melik Abdülaziz Üniversitesi'ni büyütüyorlardı. Mimari projeler yapılıyordu. Daha önce Amerikalılara yaptırıyorlarmış. Rektör de dindar bir adamdı. Bana dedi ki, İslam mimarisini bilen elemanlar tavsiye et Türkiye'den. Bu Amerikalılar bizi ters yollara atıyorlar. İşi Hristiyan mimarisine döndürüyorlar. Ben de onun üzerine 3 isim verdim. Ekrem Hakkı Ayverdi, bizim Ömer Kirazoğlu Bey, bir de Mimar Sinan Üniversitesi'nden bir hoca. Ekrem Bey gidemedi. Diğerleri gittiler. Ömer Bey'in Medine'deki görevi böyle başlamış oldu.
Hocam, sizin İslam dünyası, İslam konferansı gibi kendi sahanızın İslami boyutunu geliştirmek gibi konularda çalışmalarınız, temaslarınız nasıl başladı?
Efendim, bendenizin daha asistanlık döneminden beri İslami çevreyle ve bu meselelerle ilgim vardı. Ama doçentlik dönemine kadar sütre üstüne çıkmıyordum. Doçentlikten sonra İskender Paşa Cemaati ile Zeyrek Camii ile görüşmelerim ve oradaki entelektüel kesimle tanışmalarımız, konuşmalarımız oldu. Ve ben konferanslara başladım. Aydınlar Kulübü'nün ilk kurucu üyelerindenim. Zaten bugün kalburüstü gördüğünüz hocalar hep o dönemin genç elemanları. Ben iktisatçı olduğum için iktisadi konularda beni öne çıkarıyorlardı. O zaman iktisatçı neredeyse hiç yoktu. Biz öne çıkarılıyorduk. Ve tabii benim muhataplarım da benden bir önceki neslin insanları olurdu. Mümtaz Turhanlar falan. Ben de mecburen giriyordum ve beraber hareket ediyorduk. Mümtaz Turhan, YÖK'e karşı yol mecmuasını çıkarttığı zaman beraberdik. Rahmetli Necip Fazıl Bey, Büyük Doğu'yu çıkartırken her alanda eleman var. İktisat sahasındaysa beni öne çıkarırdı. Telefonu açar, sevgilim diye başlar, ortak pazarla şununla bununla ilgili yazı isterdi. Bizim üniversitede İslami yapı zayıftı, teknik üniversite daha kuvvetliydi. O zaman böyle konferans hareketleri yeni başlamıştı. Tabii dış dünyayla alakamız henüz yok. O arada da fakülteye bir mektup gelmiş Fındıklıoğlu'na. O da beni çağırdı. Mektupta İslam ekonomisiyle ilgili bazı sorular sorulmuş, bizim görüşlerimizin beyan edilmesini istiyorlar. Üniversitede bunları düşünen yok tabii. Öyle bir takım hareketler başladı. Bu arada 1960'tan sonraki gelişme önemli. Taazzuf hareketi başladı ve tabii kurulan bütün derneklerde, vakıflarda bizim kadro bulunuyordu. İlim Yayma Cemiyeti içinde bendeniz de dahil oldum. İktisatçı olduğum için de yüksek müşavire heyetini aldılar. Onun başkanı yaptılar. İlim Yayma'da asistan kadroya ilk kez burs verilmeye başlandı. Böylece bir kadrolaşma hareketine ilk adım atılmış oldu. Diğer bir kadrolaşma hareketi de Türk Kültürü Mecmuası'nda başladı. Dolayısıyla bu mecmuada muhafazakar kadrolar birbirlerini hep bir arada buldular. Aynı gemiye binmeleri kadrolaşma fikrini ortaya çıkardı. Ve o ana kadarki problem şuydu. Bu elemanlar birbirleriyle irtibat halinde değildiler. Bir Ali Fuat, bir Nurettin Topçu her biri ayrı telden çalıyordu. Menfi fikirler de ortada dolaşıyor. Halk da doğrusunu arıyor. Bu cemaat kime kalacak? O zaman denildi ki biz bu aydınları bir araya getirelim. Bunlar belli meseleler üzerinde tartışsınlar, fikri müşterekleri artsın ki ona göre de cemaat neyi dinleyeceklerini bilsin. O vakitler siyasi partiler yok. Milliyetçilik kavramı yeni yeni gelişiyor.
Yani Müslümanlarda da böyle bir siyasi düşünce yok henüz.
Yok tabii. O ana kadar Türkçülük falan konu oluyor. Daha İslam hadisenin içinde yok. Önce Demokrat Parti milliyetçi oldu bir parça. Milliyetçi olunca İslam'a yaklaştı. Sonra onun içinde İslam filizlendi. Yani ben o dönemi Hazreti Musa'nın Firavun'un sarayında yetişmesi olarak değerlendiriyorum. İlk öncüleri belki ihlasla bu işi yapamadılar ama ihlaslı insanların yetişmesine zemin hazırladılar. Malatya hadiseleri, Ahmet Emin Yalman'a suikastlar hep bu dönemler içinde oldu. İlim Yayma Cemiyeti'nden sonra İlim Yayma Vakfı da kurulmuştu. İlk kurucuları arasında yine bulundum. Sonra Türkiye Milli Kültür Vakfı'nı kurduk. Sonra Mahir İz Hoca Efendi ile birlikte İslami İlimler Araştırma Vakfı'nı kurduk. 1967 yıllarında ilk olarak İstanbul Din Görevlileri Derneği Kadıköy Halk Evi'nde İslam İktisadı üzerine bir konferans hazırladı. Bu ilk büyük konferans oldu. Konferansa gittim, baktım her taraf arabalarla dolu. Orada ilk konferansı verdim. Bu konferans İslam Düşüncesi Dergisi tarafından basıldı. Daha sonra Milli Türk Talebe Birliği bu metinleri çoğaltıp dağıttılar. Bu belki 8-10 kez basıldı. 1971 yıllarıydı galiba, ilk defa dışa taştık. Muammer Kaddafi ilk defa Libya'da Dünya İslam Gençlik Konferansı tertip etti. O konferansa çağırdılar bendenizi. Mustafa Bilge de vardı. Oraya şimdinin önder şahsiyetleri hep toplandı. Suud'un rektörleri, Londra'dan Hurşit Ahmetler falan gelmişlerdi. Sonraki kongrelerin ilk fikri tohumları orada atıldı. Kaddafi o dönemler İslam dünyasının taassuf hareketinde çok öncülük yapmıştır. Çünkü o dönemler İhvan-ı Müslimin'le beraberdiler. Libya'daki kongreyi tertip eden de İhvan-ı Müslimin kadrosuydu. Şahıs olarak tertip eden de Ahmet Tütüncü'ydü. O da Kerköklü Türk'tür. Fakat o zamanlar Ahmet Tütüncü benimle Türkçe konuşmaktan çekinirdi. Türk olduğunu belli etmemek için o hava vardı. O vakit biz Libya'ya resmi olarak değil de ferdi olarak gitmiştik. Çünkü henüz yasak ülke durumunda. Yıllar sonra Emin Saraç Hoca bana Cidde'den bir hoca geldi. Sizinle görüştürmek istiyoruz dedi. Melik bin Abdülaziz Üniversitesi'nin rektörü Doktor Zübeyir Bey'miş gelen. Ben kendisine bütün Avrupa'yı, Amerika'yı dolaştık fakat İslam dünyasıyla hiç irtibatımız yok. Bize kendi aramızda bir dernek kuralım dedim. Acele etmeyin, ben bir kongre tertip etmeyi düşünüyorum dedi. Ve öylece 1975 yılında Dünya İslam İktisadı 1. Kongresi yapıldı. Davet yapılırken tabii resmi davet yapılmadı. Kadrolaşma hareketi isteniyor tabii. Bir üniversiteyle Londra'da Hurşit Ahmet'in bulunduğu merkez bu işin koordinatörlüğünü yaptılar ve her ülkeden bir yetkili seçip onun vasıtasıyla oraya gelecek elemanları tespit etmeye çalıştılar. Türkiye'de bu görevi bendenize verdiler. Bunun üzerine bizim kadrodan arkadaşlara söyledim. Onlar yazılar gönderdiler. İşlerinden kabul edilenlerden 7 kişi o kongreye gittik. O kongrede 2 tebliğ sundum. Birisi Türkçe dilindeki İslam bibliografyası, diğeri de İslam iktisadı hakkında bir genel tebliğ. Kongreden sonra bir araştırma merkezi kuruldu. Melik Abdülaziz Üniversitesi'nde Milletler Arası İslam İktisadı ve Milletler Arası Araştırma Merkezi Yüksek Müşavere Kurulu diye bir kurul. Bu müşavere heyeti devam ettiği sürece orada görev aldım. Sonra bana dayanarak yine bir araştırma merkezi kuruldu. İslam İktisadı Araştırmaları Merkezi. Bu müşavere heyeti oraya bağlandı. Her yıl toplanıp orada bu meseleleri incelemeye başladık. Kral Faysal bütün bu İslami hareketlerin muharriki motoruydu. Kral Faysal'dan sonra rölantide gitti zaten. Kurulduğundaki ivmeyle gitti gidebildiği kadar. Onun zamanında İslam Kalkınma Bankası falan kuruldu. Kongre eski Mekke yolu üzerinde yapıldı. Aşağı yukarı 300 alimin katıldığı kongre Osmanlı'dan sonra İslam ulemasını fıkıh ve iktisat sahasında İlk defa bir araya getiren kongre oldu ve bir hareket başlamış oldu. Daha sonra Kral Faysal zamanında hazırlanan 2 kongrede bunu takip etti. Bir kongre Riyad'da yapıldı. İlim ve Teknolojide Dünya Dayanışma 1. Kongresi adıyla yapılan kongreye mühendisler davet edildi. Bir dekanı bana gönderdiler. Onunla teknoloji sahasında 7 kişilik bir kadro seçtik. Bu 7 kişinin içinde Turgut Özal da vardı. Yine bu kongreye teknoloji ve ilim sahasında yüzlerce ilim adamı katıldı. Bu kongrenin sonucunda halen Cambridge'de 3 aylık bir mecmua çıkartan Bangladeş'te Profesör Ali Said Eşref İslam eğitimi sahasındaki hareketleri başlattı. Bu kongrelerin izleme komitesi seminerleri başladı, 2., 3. kongreler yapıldı. Bu İslami hareketler gittikçe ivme alarak hızlanmaya başladı. Sonunda Ümmül Kura Üniversitesi'nde İslam İktisadı kuruldu, gelişti. Abdülaziz Üniversitesi Arapça kısmında İslam İktisadı faaliyeti başladı. O araştırma merkezi milletler arası vasfını kaybetti, üniversiteye bağlandı. Sonra da yavaş yavaş milletler arası İslam üniversiteleri şartlarına geçildi. 2 üniversite kuruldu. Biri Pakistan'da, biri de Malezya'da. Amerika'da Müslüman Sosyal İlimler Erbabı'nın bir derneği kuruldu. Rahmetli Faruki tarafından İslami Düşünce Vakfı kuruldu. Faruki rahmetli ile çok iyi bir dosttuk. Bizim bu kadronun içindeydi ve çok kuvvetli bir hatipti. 3 hatip vardı. Biri İsmail Raci Faruki Filistinli, büyük bir kabilenin çocuğu, sonra El Attas da büyük bir alim ve hatipti. Onun aslı da Kafkasyalıydı. Bir de Bedevi vardı, Mısırlı. Bunların üçü de büyük hatipti. Yani bu İslam iktisadı konuları bu şekilde dünyaya yayıldı elhamdülillah.
Dinleyenlerimizden merhumun ruhuna bir Fatiha ve 3 İhlas-ı Şerif okumalarını istirham ediyoruz. Yeni nesilleri inşa eden fikir adamlarımız, kendi dillerinden hayatları. Profesör Doktor Sabahattin Zaim, 1926-2007.